Ayrım 22.
Sayfa 435. Vakıf akarları genellikle değerli yerlerde bulunurdu. Bu nedenle fuzuli işgal vesaire yöntemlerle sürekli olarak vakıfların elinden alınmaya çalışılmıştır. Bu tür oldu bittilere yönelen kimselerden bazıları icare-i vahide yöntemiyle kiralanmakta olan vakıf akarını icareten yöntemine çevirerek kendisine satılmış olduğunu ileri sürme yoluna gitmiştir. Bazıları da yerlerin kendisine istibdal yoluyla satıldığını iddia etmiştir. Oysa istibdal yöntemi bir vakıf akarının bedeli karşılığı satılarak yerine vakfa daha değerli, daha yararlı bir akar almak demektir. Bu tür uygulamalar uzun süre yeterince denetlenememiştir. Vakıfların amacından sapmasını ve bozulmasını incelerken bir iş ve meslek ayrıcalığı olarak Osmanlı toplum yaşamının belli bir döneminde ortaya çıkmış ve açık bir zorbalık yöntemine dönüşmüş gedik uygulamasından da söz etmek gerekmektedir. Gediklerin vakıflarla olan ilişkisini ele almadan önce bu kavrama ve uygulama alanına ilişkin bazı bilgiler vermek günümüzdeki kimi uzantılarına bakarak yararlı olacaktır. Gedik bir çeşit tekel kurumudur. Yani bir kimsenin yapmakta olduğu işi belli bir yörede yalnız kendisinin yapabileceğini, aynı işi yapan başka kimselerin kendi bölgesinde çalışamayacağını ileri sürme durumudur. Örneğin bir iskelede ortaya çıkan birkaç hamal bu iskeledeki hamallık işlerini yalnızca kendilerinin yapabileceğini ileri sürmekle zor kullanarak başka hamalların orada çalışmasına engel olmaktadır. İşportacılar, ayakkabı boyacıları hatta simitçiler arasında bile bugün yer yer benzer alışkanlıkların sürdüğü görülmektedir. Gedik uygulaması görünüşte örneğin uzak ülkelerden değerli mallar getiren tüccarlara ya da ipekli kumaş, bez, çuha, dokuyan sanatkarları olur olmaz çıkabilecek rakiplere karşı korumak, aralarına sahtekarların girmesini engellemek ve böylece sonuçta halkı korumak düşüncesiyle uygulamaya konulmuş gibi gösteriliyorsa da, gerçekten bu uygulama halkın arasında ortaya çıkmış, ihsan, gelir elde etme gibi amaçlarla resmi olarak da desteklenmiş ve güçlendirilmiş bir anlayış ve zorbalık uygulamasından başka bir şey değildir. Öğrendiği sanatını icra edebilmek için ruhsat alan kişi bir dükkan sahibiyle anlaşmakta, ona açıktan bir miktar para vererek dükkanın tamamında ya da bir köşesinde işe başlamaktaydı. Ödemiş olduğu bu hava parası karşılığı hakkı karar elde etmekteydi. Bu paraya ek olarak dükkan sahibine kira da ödenmektedir. Ancak mal sahibi tüm tasarruf hakkını yitirmiş durumdadır. Bu nedenle dükkanın kirasını hiçbir şekilde arttıramadığı gibi, istese de gediklisini dükkanından çıkaramamakta ve gediklinin elde etmiş olduğu bu hakkını başka bir kişiye devretmesine de engel olamamaktaydı. Almakta olduğu kiranın tutarı çok düşük olmakla birlikte başlangıçta aldığı hava parasının yüzü suyu hürmetine tasarruf haklarını hemen hemen yitirmiş durumdaydı. Aslında gedik yukarıda açıklandığı gibi bir çeşit icra-i ticaret ve icra-i sanat hakkıysa da halk arasında alet ve edevat ismi olarak tanınmış ve zamanın hukuk kitaplarına da bu şekilde geçmiştir. Oysa her gediğin araç gereç kullanması diye bir kural bulunmamaktaydı. Başlangıçta esnaf ve tüccar arasında kethuda olarak bilinen kahyaların izin ve bilgisi dahilinde alınıp satılan, bir başkasına devredilen gedikler için kethudaların verdiği ve meydana gelmiş olan değişikliği gösterir, temessük adındaki belgeler mahkemelere kaydettirilerek mahkemeden hüccet adı verilen resmi bir yazı alınmaktaydı. Ancak ticaret ve sanayi ile uğraşan bazı kimselerin başıboş bırakılmaması amacıyla uğraşılan ticaret ve sanat dalları ile ilgili yetkili makamlardan onay alınması koşulu getirilmiştir. Buna göre baş muhasebeden verilen senetlere suret ya da zecriye, alkollü içkiler idaresi, darphane ve tıbbiyeden verilenlere de suret denilmekteydi. Örneğin sarraflık yapabilmek için darphaneden, aktarlık için tıbbiye mektebinden suret almak gerekmekteydi. Ele kuyruklu gedik geçirmek deyiminin kaynağı buradan gelmektedir. Bir ara gedik salgını önemli ölçüde yayılmış, hemen hemen her iş, her çalışma alanı bu kimseler tarafından sınırlanmıştır. Örneğin bir ayakkabıcının dükkanı açabilmek için yıllarca tanınmış bir ustanın yanında çalışması, ayakkabıcılardan birinin yeri boşalıncaya kadar bekledikten sonra ancak ustasının izniyle kendi dükkanını açabilmekteydi. Cemal 1935 sayfa 14. Gedikler vakıflara da girmiştir. Bunun nedeni şöyle açıklanmaktadır. Yıllar geçtikçe paranın değerinde düşüşler görülmüş, vakfın parası hizmetlerini yürütenler için belirlenen maaşları bile karşılayamaz hale gelmeye başlamıştır. Bu nedenle bir miktar peşin, bir miktar da belli aralıklarla para almak yoluyla gedikler vakıflara sokulmuş ve böylece ihtiyaçlar giderilmeye çalışılmıştır. Paranın değeri düştükçe vakıf akarlarının kiralarının arttırılabileceği düşünülmüş olsa bile bir kere akara yerleşmiş olan gediği istenen fazla kirayı ödemediği durumda oradan çıkararak yerine başka bir kiracı almanın zorluğu ve gediksiz hemen hemen hiçbir işin yapılamadığı o devirlerde kolayca anlaşılabilecek bir durumdur. Kuşkusuz gediklerin vakıf akarlarına sokulmasına bazı zorunlulukların rol oynamış olduğu düşünülebilir. Gedikler bu şekilde vakıflara girdikten sonra bu gediklere mülhak vakıflarda mütevelliler, o zamanki Efkaf ve Haremeyn Nezaretinin, eski Vakıflar Bakanlığı, yönettiği mazbut vakıflar adına nazırları yani yöneticileri tarafından gedik senetleri verilmeye başlanmıştır. Buna ek olarak nazırlar tarafından verilen gediklere bazı ayrıcalıklar da tanınmış, bu ayrıcalıkları belirtmek bakımından bu senetlere nizamlı gedikat adı verilerek diğer gediklerden farklı bir statü getirilmiştir. Bu nedenle hemen herkes elindeki gediği bu nazırlardan alınan senetlerle değiştirerek ya da yeni senetler alarak nizamlı bir gedik senedi edinmenin yolunu aramışlardır. Üstelik mülhak vakıflara da bu tür gedik senetleri verilmiş, bu gibi işlemlerden zaman zaman mütevellilerin bile haberi olmamıştır. Ayrıca gediye sahip olmadığı halde vakıf akarlarında örneğin han odalarında kiracı olarak bulunan bazı kimseler bu yerlerde kendi kendine bir hak görmüş, hatta buraları başkalarına devrederken onlardan para bile almaya başlamıştır. Bir takım oldu bittiler yapan bu kimselerle mütevelliler arasında sık sık sürtüşmeler yaşanmıştır. Ancak mütevellilerin bu kimselerle baş etmesi mümkün olamamıştır. Bu gibi sürtüşmeleri gösteren belgelerin sayısı oldukça fazladır. Yüzyıllar içinde pek çok vakıfta meydana gelmiş olan bu değişikliklere bakarak insan ister istemez memlekette neler olmuş demekten kendini alamıyor. Uzun bir süreye yayılmış olan bu değişikliklerin vakıfların hizmetlerinde düşüşlere yol açması da yavaş yavaş olmuştur. Kuşkusuz kurulduğu şekliyle çalışan vakıfların bazıları günümüze kadar gelebilmiştir. Vakıflardaki bu bozulma ve olumsuz gidişi durdurmak, dağınıklığı önlemek amacıyla zaman zaman bazı düzenlemeler yapılmıştır. 1826 yılında Efkaf ve Harameyn Nezareti kurularak mazbut vakıflar bu nezarete bağlanmıştır. 1864 tarihinde Efkaf Nizamnamesi yani Vakıflar Yönetmeliği çıkarılmış, bu yönetmeliğe vakıflardaki yolsuzlukların önüne geçebilmek için çeşitli maddeler konmuştur. Buna göre icare-i vahideli bir vakıf aktarının icareteyne çevrilebilmesi için öncelikle geçerli bir nedenin bulunması, örneğin binanın yıkılmış kullanılamaz durumda bulunması, onarım için vakfın yeterli parasının bulunamaması, dışarıdan borç para alınmasının mümkün olmaması ve bu durumun bilirkişi raporuyla belgelenmesi gibi koşullara bağlanmıştır. Buna ek olarak mahkemenin böyle bir değişikliğin gerekli olduğuna ilişkin karar vermesi, bu kararın da iyice incelenmeden verilmemiş olması ve sağlam belgelere dayanması hükmü getirilmiştir. Ayrıca mahkeme kararının bir padişah fermanıyla, yani hususi irade, onaylanmış olması gereği de nizamnamede yer almıştır. Bu nizamnamede ayrıca usulsüz olarak icare-i vahideli bir vakıf akarını icareteyne çevirenlerin hapis ve sürgün cezasıyla cezalandırılacağı da yer almıştır. 1861 tarihli bir padişah fermanıyla 1831 tarihinden önce kurulduğu halde kaydı ya da senedi bulunmayan gedikleriyle bu tarihten sonra konulan gedikler geçersiz sayılmıştır. Bu fermanla o tarihten itibaren gedik vakıfı uygulaması sona erdirilmiştir. Ayrıca gedikler 1910 tarihli bir yasayla kaldırılmıştır. Bu kanun da gedik sahiplerinin mülk sahiplerine belirli bir miktar ödeme yaparak bulunulan taşınmaz malın sahibi olması hükmü getirilmiştir. Cumhuriyet'in ilanından sonra 1926 yılında çıkarılan Medeni Kanun'da vakıf kavramı tesis olarak geçmiş ve vakıfların çıkarılacak kanunla yeniden düzenlenmesi hükmüne yer verilmiştir. 2762 sayılı Vakıflar Kanunu 13-12-1935 tarihinde bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Vakıflar Nizamnamesi 1-8-1936 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Vakıflar geleneksel olarak mazbut ve mülhak vakıflar olarak ikiye ayrılmış, bu yeni yasada bu ayrıma bağlı kalmıştır. Kanun mazbut vakıfların yönetimini Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne, mülhak vakıfların yönetimini bütün çalışmaları Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün gözetiminde olmak üzere bu vakıfların kendi mütevellilerine bırakmıştır. Bu yeni yasa icareteyni ve mukataalı uygulamaları da son vermiştir. Buna göre icareteyni vakıf müstecirlerinin ve mukataalı yerlerin kiracılarının bu yerlerin sahiplerine yasada gösterilen bedeli ödeyerek tamamıyla sahibi haline gelebilmesi mümkün hale getirilmiş, alınan bu paralar yasaya göre en uygun şekilde değerlendirilmeye çalışılmıştır. Osmanlı vakıflarıyla ilgili sonuç olarak şunlar söylenebilir. Hukukun önemli bir dalı haline gelmiş ve haklarında binlerce belge, ciltler dolusu kitap yazılmış olan Osmanlı vakıfları hakkında söylenecek sözler kuşkusuz bu kadarla sınırlı değildir. Burada yapılmak istenen başlangıç aşamalarında çağdaşı olan ülkelerle karşılaştırılmayacak kadar ileri bir toplumsal yardım sisteminin temel unsuru durumundaki vakıfların, zamanla yavaş yavaş nasıl yozlaştırıldığını, içinin boşaltıldığını, hizmet veremez hale getirildiğini birkaç sayfada özetlemeye çalışmaktadır. Bu alandaki yozlaşmanın toplumun diğer unsurlarıyla ilişkisini, aralarındaki benzerlik ya da farklılığı, vakıfların dönem içinde oynadığı gerçek rolü ve toplum yaşamındaki önemini daha belirgin ortaya koyan özel nitelikli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Üzülerek belirtmek gerekir ki eski yazı okuyamayan Cumhuriyet dönemi kuşağının Osmanlı vakıflarına ilişkin bilgi edinme olanağı son derece kısıtlıdır. Bu konuyla ilgili Latin alfabesiyle yazılmış eserler çok azdır ve bunların önemli bir bölümü Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılmıştır. Kuşkusuz bu konunun yeteri kadar araştırılabilmesi için konuya ilgi duymak ve eski yazı bilmek de yetmemektedir. Vakıflarla ilgili var olan binlerce belgeden bilimsel sonuçlar çıkarmaya yarayacak olanlarını saptanabilmesi ve bu konularla ilgili kitaplardan yararlanılabilmesi için bu kaynaklara eleştirel bir bakışla yaklaşmak zorunluluğu vardır. Şu ana kadar çeşitli nedenlerle çok fazla araştırma yapılmamış olan Osmanlı vakıfları, önceki sayfalarda belirtildiği gibi aslında pek çok toplumsal sorunu aydınlatabilecek, Osmanlı toplum yapısıyla ilgili somut bilgiler verebilecek bir konu olma özelliği göstermektedir. Son derece iyi tutulmuş Osmanlı vakıf kayıtları yoluyla toplumsal yaşantıyı daha yakından tanımak, toplumsal gelişmeyi izlemek mümkündür. Osmanlı'da gerileme ve tanzimat döneminde körlerin ve yoksulların sosyal durumu. 17. yüzyılın ortalarından başlayarak 18. ve 19. yüzyıllarda daha önceki bölümlerde yer verdiğimiz Osmanlı vakıflarının kuruluş amaç ve niteliklerini gerçekleştiremez hale geldiğine, böylece sosyal yardım ve hizmet görevlerini etkili bir şekilde sürdüremediğine değinilmişti. Bu nedenle zaman içinde toplumsal yarar ve önemleri azalmış, ancak bu hizmetleri verecek yeni mekanizmalarla meydana gelen boşluk doldurulamamıştır. Uzun süren savaşların ardından yaşanan büyük toprak kayıpları sonucu oralardan kaçan halk, giderek yaygınlaşan Celali isyanlarıyla artan toplumsal yapıdaki bozulma, merkezi otoritenin gücünün zayıflamasıyla giderek güçlenen ve neredeyse birer derebeyi haline gelen yerel beyler gibi etmenler, pek çok kişinin toprağından kopmasını ve başının çaresine bakmasını zorunlu kılmıştır. Sosyal yaşamdaki çöküntüye paralel olarak özürlülere ve körlere gösterilen toplumsal destek yavaş yavaş azalmıştır. Genellikle aile ve sülale desteğinden yoksun körler, yer yer bir araya gelerek başlarının çaresine bakmak durumunda kalmıştır. Bu durum ağırlıklı olarak goygoyculuk şeklinde kendini göstermiştir. Gören birisi öne geçer ve onun arkasında heybe ve çuvalları taşıyan 8-9 kör sağlı sollu dizilirdi. Bu ekip sokak sokak dolaşır, sırayla kapıları çalarak goy goy, buğday da koy, mısır da koy şeklinde koro halinde dileklerini ortaya koyardı. Bu toplu talep karşısında kapıyı açanlar ellerinde verilebilecek en kolay ne varsa getirip onun bulunduğu torbaya ya da heybeye dökerdi. Akşam olduğunda toplanan malzemenin dökümü yapılır, para ya da mala çevrileceğine karar verilirdi. Bu goygoycu tabiri bugün bile toplu dilencilik yapanlar için dilimizde hala kullanılmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun doğu ve batıda yürüttüğü savaşlara bakıldığında neredeyse sürekli savaşmak durumunda kalmış olduğu görülecektir. Bu savaşlarda çok sayıda kimse çeşitli yönlerden sakatlanmıştır. İstanbul halkının askere alınmaması nedeniyle muhtemelen bu yolla İstanbul halkından fazla sayıda bir sakat ortaya çıkmış olması beklenemez. Kuşkusuz Yeniçeri Ocağı'nın İstanbul'da bulunuşu, dolayısıyla savaşlarda sakat kalarak dönen askerler bu genellemeye dahil değildir. Ne var ki Anadolu'dan giderek savaşta yaralanan ya da sakat kalanlar memleketlerine döndüğünde, geleneksel olarak aile ve yörelerindeki vakıfların hizmetlerinden yararlanmış olmalıdır. Toplumsal çöküntüye koşut olarak vakıf sisteminin de bozulması ister istemez bu tür kimselere verilen hizmetleri de etkilemiş, eskisi kadar etkili bir yardım götürülememesi gerçeği ortaya çıkmıştır. İstanbul her dönemde gelinmek istenen bir kent olma özelliği göstermiştir. Ne var ki bir yandan İstanbul'a giriş çıkışların ve bekar odalarının sıkı sıkıya denetlenmesi ve kent içinden kefili bulunmayanların derhal masrafları devletçe karşılanarak geldikleri yere gönderilmesi yüzünden bu hareketlilik önceki dönemlerde fazla olmamıştır. Kentte işi olanların belli sürelerle gelmesine izin verilmiştir. İmparatorluğun parlak dönemlerinde aile bağları ve ihtiyaçların yerel düzeyde karşılanıyor oluşu böyle bir isteği köreltici etki yapmıştır. Yolculuğun belki de aylar süreci ve tehlikelerle dolu oluşu, doğdukları yörelerden kalkarak böyle zorlu bir işe girişmeyi körler açısından daha da zor hale getirmekteydi. Gerileme döneminde bütün bu zorluklarına karşın diğer yörelerden İstanbul'a öncekiyle karşılaştırıldığında çok sayıda işsiz, güçsüz ve muhtaç durumdaki kimsenin akın ettiği anlaşılmaktadır. Yakalandıklarında geldikleri yere geri gönderilen bu kimselerin yol masraflarını da devlet üstlenmiştir. Örneğin 27 Ağustos 1782 tarihinde Galata Zindanı civarında Asesbaşı yani Bekçibaşı tarafından yakalanan Moralı Petro'nun hasta ve fakir olması sebebiyle gündüzleri izin tezkeresiz dilencilik yaptığı, geceleri de Galata'da Kefere Taphanesi'nde ikamet ettiği tespit edilmiş, Mora sahiline kadar bir gemiye bindirilerek vatanı aslisine yani memleketine gönderilmişti. Aynı şekilde 13 Şubat 1794 tarihli bir belgeden İstanbul'da bulunan Mekke ve Medine'de 50 kişinin ulaşım ve kumanya masrafı olarak 1120 kuruş gerektiği, bu meblağın baş muhasebeye kaydedilerek ödendiğini görmekteyiz. Yukarıda sıralanan bütün bu caydırıcı etmenlere karşın gerileme döneminde İstanbul'da yerli halk ve dışarıdan gelenler arasında artan yoksulluk ve muhtaç duruma düşme çok sayıda kimsenin dilencilik yapmasına yol açmıştır. Bu durum ister istemez devleti çeşitli önlemler almaya yöneltmiştir. Bu önlemler arasında yoksul durumdaki muhtaç ve özürlere maaş bağlanırken dilenciliğe karşı da ciddi önlemler alınmış olduğu gösterilebilir. Doktor Tekin, Cevdet Belediye Tasnifi içerisinde 14 Temmuz 1736 tarihli bir deftere rastlamıştır. Bu defterde İstanbul'da ve Galata'da ikamet ederek ya da dışarıdan gelerek dilencilik yapanlarla ilgili ilginç bilgiler yer almaktadır. Dilenenlerin geldiği yer ve hangi cemaate ait olduğu, yaş durumu, ne zamandan beri dilencilik yaptığı ve varsa özür durumu hakkında bilgi toplanmıştır. Doktor Zeki Tekin'in bulabildiği ve yalnızca Müslüman olmayan dilencilerin kaydedildiği bu defterdeki bazı bilgilerin o dönemin dilencilik anlayışına ilişkin bir fikir vermesi bakımından okuyucu açısından ilginç olacağı düşüncesindeyiz. Her konuda kayıtları iyi tuttuğu bilinen Osmanlı Devleti'nde muhtemelen var olduğu düşünülen diğer dilenci defterlerinin de benzer bir şekilde tutulmuş olduğu düşünülebilir. Ayrıca bu kayıtlar özürlerin Osmanlı'da nasıl sınıflanmış olduğunu da göstermesi bakımından oldukça ilginçtir. Özürlüler ama, topal, çolak, alil, kötürüm gibi sınıflara ayrılmaktaydı. Defter incelendiğinde dilencilerin dağılımında şu noktalar dikkat çekmektedir. Sakız Adası'ndan gelenler 54, Akdeniz Adalarından gelenler 41, Rumeli'den gelenler 36, Anadolu'dan gelenler 14, aslen yerli olanlar 144, toplam 289. Buna göre Sakız Adası'ndan İstanbul'a gelen 54 dilencinin 31'i sağlam, geriye kalan 23 kişinin çeşitli hastalık, sakatlık, yalnızlık ve ihtiyarlık gibi durumlarla mağlul olduğu, 54 dilencinin tamamı zımmi olup bunlardan 19 kişi 8 ay, geri kalanların ise çeşitli zamanlar içerisinde burada dilencilik yaptıkları görülmektedir. Aynı şekilde Akdeniz Adalarından İstanbul ve Galata'ya gelerek buraya yerleşen 41 kişinin tamamı zımmilerden oluşmaktadır. Bunlar Limni, Rodos, Mora, Midilli, Gelibolu, Korfu, Girit, Kıbrıs, İnos, Fosça, Miknos ve Kandiye'den gelmiştir. Bunların yalnızca ikisi sağlam, 39 kişi ise çeşitli sakatlıklara sahiptir. 11 kişi ama yani kör, 6 kişi alil yani zihinsel özürlü, 5 kişi topal, 3 kişi çolak, 2 kişi esir, 5 kişi ihtiyar olarak kaydedilmiş, bunlardan 5'inin durumunun ne olduğu belli şekilde kaydedilmemiştir. Defterde yer alan Rumeli'den gelen 36 dilencinin hiçbirinin Müslüman olmadığı dikkat çekmektedir. Aralarında henüz dilenmeye başlamamış olanlar bulunduğu gibi 52 yıldan beri dilencilik yapanlar da bulunmaktadır. Bu dilencilerin tamamının Rumeli'nin çeşitli yörelerinden geldiği anlaşılmaktadır. Buna göre 12'si Edirne'den, 3'ü Rumeli ve Tekirdağ'dan, 2'si Uhri ve Filibe'den, birer kişi de Eflak, Küçükköy, Kırkkilise, Eski Zanos, Çatak, Erdan, Yenişehir, Tuna, Sofya, Varna ve Selanik'ten gelmiştir. Bunlardan 3'ünün herhangi bir özrü bulunmamakta, 33'ü ise sakat ve ihtiyardır. Bunlardan 15'i kör, 3'ü topal, 8'i zihinsel özürlü, 3'ü ihtiyar, 2'si çolaktır. Aynı defterde Anadolu'dan gelen dilencilere ilişkin tutulan listede yer alan 14 kişi de Müslüman değildir. Bu listede yer alan dilencilerden 4'ü Sinop'tan, 22'si Bursa, Anadolu ve Kayseri'den, Karaman, Laz, Şam ve Şile'den birer kişi gelmiştir. Doktor Tekin makalesinde bu kişiler arasında özürü bulunmayan kimse olmadığını, ancak borçlu ya da akli dengesi yerinde olmadığı için dilenenlerin bulunduğunu belirtmektedir. Ne var ki borçlu olduğu için dilenenlerin herhangi bir özürünün bulunup bulunmadığı bu bilgilerden açık değildir. Aynı defter incelendiğinde dilenenlerin neredeyse yarıya yakını olan 144 kişinin İstanbul'un çeşitli mahallelerinde ikamet ettiği, hepsinin Müslüman olmayan cemaatlere mensup olduğu, hatta aralarında papaz ve keşişlerin bulunduğu da dikkat çekmektedir. Bunlardan 28'i kör, 10'u zihinsel özürlü, 25'i ihtiyardır ve aralarında az sayıda topal, çolak, esir ve kötürüm bulunmaktadır. Yarıya yakınının neye dayanarak dilencilik yaptığı bu belgelerden anlaşılmamaktadır. Tekin 1994. Devlet dilencilikle mücadeleye özel bir ağırlık vermiştir. Dilenciliğin onur kırıcı ve hoş olmayan bir faaliyet olduğu 1759 tarihinde Kocaeli Mutasarrıfı'na gönderilen 24 Eylül 4 Ekim 1759 tarihli bir hükümde açıkça görülmektedir. Bu belgede İstanbul'da azası tam ve dilencilikle meşgul olan 43 kişinin bir kayığa konularak Kapı Ketüdağısı denetiminde İzmit'e gönderildiği bildirilmektedir. Belgede bu kişilerin İzmit'e gönderilmelerinin nedeninin her birinin kuvvet ve kabiliyetine göre uygun yerlere dağıtılarak her türlü işle kendilerini meşgul edip dilencilik gibi onur kırıcı ve hoş olmayan durumdan kurtarılmak istenmesi olduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan azası tam olanlarının köy halkına dağıtılması, kar, kazanç ve hizmete uygunlarının kasabanın zanaat erbabına teslim edilmesi ve bu kişilerin salı verilmeyerek duruma göre uygun işlerde istihdam edilmeleri, ayrıca bunların İstanbul'a gelmek maksadıyla hareket etmeleri durumunda şiddetli bir şekilde tedip yani terbiye edilerek yerlerine iade edilecekleri hususu Kocaeli Mutasarrıfı'na ve İzmit Kadısı'na sıkı sıkıya tembih edilmiştir. Anzur Çeşri Mustafa Paşa Mahallesi'nde oturmakta olan ve kör olan Marco adlı kişi 1788 tarihinde yazdığı arzu halinde dilencilik yaparak geçindiğini, dilencilik yaptığı için vergisini ödeyecek kadar para kazanamadığını belirterek kendisine yardımcı olunmasını istemiştir. Bu dilekçe üzerine Marco'nun dilencilik yapmasına izin verilmiş ve vergisini ödeyemeyeceği dikkate alınarak ismi cizye defterlerinden silinmiştir. Bu şekilde yardımcı olunan Marco'ya ileride görüleceği gibi devlet tarafından düzenli maaş bağlanmayarak böyle bir kolaylıkla yetinilmesi muhtemelen bu kişinin gayrimüslim oluşundan kaynaklanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nda dilencilikle ilgili belgeler arasında azınlık cemaatlerinin yöneticilerine yazılmış cemaat içindeki dilenciliğin düzenlenmesine ilişkin belgelere rastlanmaktadır. Bu belgelerden birisi 1-10 Temmuz 1793 tarihli Galata Kadısı'na, Topçubaşı'na ve Galata Voyvodası'na gönderilen karardır. Birer sureti de Yeniçeri Ağası ve Hassa Bostancıbaşı'na gönderilmiştir. Bu belgede gayrimüslim dilencilerden İstanbul'da boş, kâr ve kazanca muktedir, çift ve çubuk kaçkın olanların memleketlerine gönderilmesi istenmiştir. Rum ve Ermeni patriklerine daha önce gönderilen bir fermanda hastanelerini düzenlemeleri, hasta, kör ve müzmin hastalıklara yakalananlar ve dilencilikle geçinenleri hastanelerine koymaları, bu durumda olup da iş yapamayanların ve tedavisi mümkün olmayanların uygun yerlerde konması ve maaşlarına bir düzenleme getirilerek çarşı ve pazarlarda dolaşmaktan men edilmeleri, tedavisi mümkün olanların ise hastanelere kaldırılarak tedavilerinin yapılması emredilmiştir. Burada Müslüman olmayan bu dilencilerin pazar günleri kilise önlerine giderek cemaatin zenginlerinden yardım talep edebileceği dikkate alınarak, köşe başlarına gelip ümmeti Muhammed'i ve diğer ibadullahı taciz etmemeleri özellikle belirtilmiştir. Bilindiği gibi Osmanlı İmparatorluğu'nda Müslüman olmayan cemaatler kendi hukuklarını uygulamakta ve cemaatin sorunlarını kendi başlarına çözmekteydi. Yukarıdaki fermanda yer alan muhtaçlara maaş bağlanması önerisi, padişahın temsil ettiği Müslüman çoğunlukta bu uygulamanın yapılmakta olduğuna işaret etmektedir. Bu konuya sonraki bölümlerde yer verilecektir. Ayrıca yine aynı fermandan Hristiyan azınlıklarda yaygın olarak görüldüğü anlaşılan dilencilik uygulamasının, bu cemaatlerin dinsel ve geleneksel olarak Batı ile olan daha yakın ilişkisiyle ilgili olduğu şeklinde bir izlenime yol açmaktadır. Önceki bölümlerde belirtildiği gibi aynı dönemlerde Batı toplumlarında dilencilik yaygındır ve muhtemelen Osmanlı'da yaşayan Hristiyan topluluklarında da bu durum belli ölçülerde anlayış görmüş olmalıdır. Bu ferman üzerine Rum patriği kendilerine ait olan Galata, Beyoğlu ve Yedikula dışındaki 3 adet hastanenin harap bir durumda olduğunu, ancak tamir edildikten sonra hizmet verebileceğini, tamir esnasında kendilerine mani olanların çıkabileceğini, bunun için kendilerine emri şerif verilerek hiç kimsenin engel ve mani olmaması, hastanelerin tamirine izin verilmesi halinde hastaların buraya konularak çarşı ve pazarda artık dilenmeyeceği için halkın tacizden korunacağını belirtmiştir. Bu durum üzerine tamir nedeniyle kimseden para talep edilmemesi hususu Galata kadısına, topçu başına ve Galata voyvodasına sıkı sıkı tembih edilmiş, bu hususlara dikkat edilmemesi halinde padişah gazabına mazhar olacakları ifade edilmiştir. Bu belgenin diğer bir sureti Ermeni cemaatinin İstanbul Narlıkapı dışındaki hastanesinin tamiriyle ilgili olarak cemaat yöneticilerine gönderilmiştir. İstanbul'da önceki bölümlerde değinilen imparatorluğun altın çağı sayılan 16. ve 17. yüzyıllarda bir başbuğun yönetiminde ve kadı kontrolündeki dilencilerin lonca benzeri örgütlenmesini diğer büyük merkezlerde de görmek mümkündür. Hatta bu örgütlenmelerin yer yer sonraki yüzyıllarda da devam ettiğini gösteren belgeler bulunmaktadır. Bu duruma gösterilebilecek en iyi örneklerden birisi şimdiki Suriye sınırları içerisinde kalan Halep şehridir. 18. yüzyılda Halep üzerine ayrıntılı bir çalışma yapan Abraham Marcus, Halep'te geçimini dilencilikle gerçekleştiren kişilerin oluşturduğu bir loncanın bulunduğundan söz etmektedir. Loncanın bir şeyhi bulunmakta ve bu şeyh dilenciler arasındaki dengeleri gözeten kadı tarafından atanmaktadır. Marcus, 1989. Devletin İstanbul'da dilencilikle mücadele konusunda başvurduğu bir başka yöntemde dilencilerin başıboşluktan kurtarılması için bir nizama bağlanması çabasıdır. Bu anlamda kuruluş tarihi belli olmamakla birlikte Tanzimat'tan önce merkezi Yeni Eyüp Camisi'de olmak üzere bir SEL, yani Dilenciler Fakirler Ketü Dağlığı'nın oluşturulduğu görülmektedir. Kahya olarak da adlandırılan bu ketü dağlar, dilencilerin kendi aralarından seçtiği kimselerdir ve bu kimseler dilencilere dilencilik ruhsat tezkeresi vermekte onları denetlemektedir. Doktor Tekin araştırmaları sırasında bu ketü dağlıkla ilgili yalnızca bir belgeye rastlayabilmiştir. 19 Recep 1234 yani 15 Mayıs 1819 tarihli bir arşiv belgesinde uygunsuz davranışları sebebiyle Bursa'ya sürgün edilen sabık dilenciler ketüdağısı Yusuf'un eşinin müracaatı üzerine mübarek günlere hürmeten affedildiklerini görmekteyiz. Bu belgede yer alan sabık dilenciler ketüdağısı ibaresi son derece ilginçtir. Doktor Tekin sabıkası bulunan bu dilenciler ketüdağısının Bursa'ya sürgün edilmesinin altında yatan suçun ne olduğu konusunda bu belgeye dayanarak herhangi bir görüş ortaya koymamaktadır. Muhtemelen bu suçun tespit edildiği bir başka belgeye ulaşılamamış olmalıdır. Anımsanacağı gibi daha önceki bir bölümde sunulan padişah fermanlarından dilenciliğe az rastlanan o dönemlerde bile bu toplama faaliyetinin kötüye kullanılmış olduğu bir gerçektir. 19. yüzyılın başlarına gelindiğinde halk daha da yoksullaşmış, birer yerel derebey durumuna gelmiş ağayanlar güçlenmiş, buna karşı merkezi otoritenin gücü zayıflamıştır. Bunun sonucu olarak padişah 1808 yılında yerel ağayanlara ve daha fazla yetkiler tanıyan senedi ittifakı imzalamak zorunda kalmıştır. Toplumsal yapıyı oluşturan unsurların birbiriyle uyumunu tamamen yitirmiş olan Osmanlı toplumu, yüzyıllar önce başlayıp Osmanlı'nın dışında günden güne birbiri üzerine eklenerek Rönesans ve reform hareketlerini monarşinin elinden yetkilerin aşama aşama alınıp yavaş yavaş geniş kitlelere yayılma ve sivil demokratik topluma geçiş sürecini, sanayi devrimi ve onun yarattığı sosyal ve ekonomik hareketliliği, pozitif bilimlerde elde edilen buluşların hemen hemen tümünü ortaya çıkaran bilimsel düşünce akımlarını ya izleyemez duruma gelmiş ya da kaçırmış durumdaydı. Dilenci yoğunlaşması üzerine devletin tanzimat döneminde bu konuya verdiği önemi bizzat atadığı bir müdürle SEELE müdürlüğünü kurmasıyla göstermiştir. Bu müdürle ilişkin en erken tarihli belge 7 Ağustos 1834 tarihini taşımaktadır. Bu belgede İstanbul ve o zamanki Bilad-ı Selase'de Eyüp, Üsküdar ve Galata, dilencilerin çoğalması sebebiyle bunların kontrol altına alınmalarının bir zorunluluk olduğu belirtilerek, Çavuşlar Emini Süleyman Ağa'nın dilenciler müdürü olarak tayin edildiği ve kendine uygun bir maaşın tahsis edilmesi defterdara emredilmektedir. Bu hizmet karşılığı Süleyman Ağa'ya 1500 kuruş maaş bağlanması, Serasker ile yapılan görüşmelerde kararlaştırılarak aylığının her ay verilmesi hususu Defterdar Efendi'den istenmiştir. O dönemlerdeki dilenci yoğunlaşmasını Dilenciler Müdürlüğü'nü konu alan arşiv kayıtlarından da öğrenmekteyiz. Bu kayıtlar arasında devletin dilenci yoğunlaşmasıyla nasıl mücadele ettiği, İstanbul'dan gönderilen dilenciler için yapılan iaşe ve ulaşım masraflarının karşılandığını gösteren belgelere de sıkça rastlanmaktadır. Dilenciler Müdürlüğü ile ilgili belgeler arasında Dilenciler Müdürlüğü'nden emektar Hüseyin Ağa'ya 5. rütbeden Mecidiye Nişanı 11 Eylül 1894 yılında verildiğine dair belgeler bulunmaktadır. Tanzimat döneminde durumun daha da ağırlaşmış olduğu, dilencilerin sayısında önemli bir artış görüldüğü değişik kaynaklarda yer almaktadır. 1860 yılı itibariyle sürekli dilencilik yapanların sayısı 2700 olarak verilmektedir. Bu sayıda Müslüman olan ve olmayan dilenciler toplam olarak yer almıştır. Ayrıca Taşya'dan zaman zaman İstanbul'a gelerek belirli yerlerde dilenen mevsimlik dilenciler bu rakama dahil edilmemiştir. Bu kimseler imaretlerde yemek yer, cuma günleri cami avlularında cenazelerin peşinde dolaşır, Eyüp'te adak olarak kesilen kurban etlerini toplayarak kebapçılara satardı. Vakıf kurumlarının düştüğü yetersiz duruma karşın artan yoksulluk ve işsizlik nedeniyle çok sayıda muhtaç duruma düşmüş insanın bulunduğu 19. yüzyıl İstanbul'unda imaretlerin 30 binden fazla kişiye yemek verebildiği kayıtlara geçmiştir. İstanbul'dan gönderilen fukara, derviş ve seyyahların genellikle gitmek istediği yer olarak Mekke ve Medine'yi tercih ettiği görülmektedir. İmparatorluğun çeşitli yerlerine sürülen dilencilerin özellikle Hicaz bölgesini seçmesi kuşkusuz bir rastlantı değildir. Çünkü özellikle haç mevsiminde Hicaz'a akın eden çok sayıda zengin Müslümanın vicdan duygularını kaşıyarak dilenmek karlı görünmektedir. Üstelik yukarıda değinildiği gibi devlet bu kimselerin yol masraflarını da karşılamaktadır. Tekin, 1994, sayfa 579. 1894 yılında Mekke Sıhhiye İdaresi kurulduğunda dilencilerin ıslah edilmesine büyük bir önem verilmiş, bu kimseler hastaneye yatırılarak tedavi edilmiş, yiyecek temin edilmiş, taburcu olurken yeni elbiseler giydirilmiştir. Bütün bunlara karşın dilenmekten vazgeçmemişler, üstelik hasta ve düşkün görünerek zenginlerin vicdanlarını bu şekilde sızlatamayacakları için Sıhhiye İdaresi'nin kendileri için yaptıklarından memnun kalmamışlardır. Dilenciliğin Hicaz'da giderek yoğunlaşması ve üstelik dışarıdan gelen kimselerin kolera mikrobu getirmesi üzerine Hicaz bölgesi Sıhhiye Umum Müdürü olan Doktor Kasım İzzettin 1911 yılında bu bölgedeki fakir hacılar ve dilencilik üzerine kapsamlı bir rapor hazırlamıştır. Bilindiği gibi Hicaz bölgesi koleranın yanı sıra ciddi bir göz hastalığı olan trahomun da yaygın olarak rastlandığı bir bölgedir. Bu nedenle dışarıdan gelen fakir hacıların yanı sıra bu bölgede özellikle trahom nedeniyle kör olmuş ve dilenerek geçinen kimselerin o dönemde de yoğun şekilde bulunduğu düşünülmelidir. 1950 yılında Mısır'da Eğitim Bakanlığı'na getirilen ve kendisi kör olan Taha Hüseyin'in ilk yaptığı işlerden birisi, daha önce değinildiği gibi Hicaz bölgesine bir sağlık ekibi göndererek yoğun bir trahom mücadelesi başlatmak olmuştur. İmparatorlukta ciddi bir toplumsal sorun halini almış olan yoksulluk ve muhtaçlık durumuyla nasıl mücadele edilmesi gerektiği konusunda toplumun ileri gelenleri zaman zaman çeşitli çözümler ortaya koymuştur. Şinasi Tasvir-i Efkar gazetesinde Se'ele hakkında başlıklı makalesinde şunları yazmaktadır. Osmanlı memleketlerinde gerçek ihtiyaç sahiplerine ihsan hem dinde hem de yönetimde var olduğu için vaktiyle acizler için aşhane, imaret ve darüşşifalar yapılmıştır ki Yenibahçe'deki Gurebe Hastanesi buna benzeyen hayır binalarının en yenisidir. Hayli zamandan beri zikredilen eski hayratların bir kısmının tabii seyrinden çıkması, dilencilerin meydanda kalanlarına ve halkımızın cömertliği dahi dilenciliğin çoğalmasına sebebiyet vermiştir. Çaresi bahsine gelince dilenmeye hakkı olanlarla hakkı olmayanların ayırt edilmesi ve dilenmeye hakkı olanlar için eyaletlere örnek olması için özellikle İstanbul'dan başlanarak eski hayır müesseselerinin asli durumuna döndürülmesi, padişah bakımından ve resmi dairelerce kanunun veya gayri kanunun verilen ihsan ve sadakaların bir nizam dahiline konulması ve böyle hayır sahipleri tarafından tahsis edilmesiyle vakıf ve yardımların kabul edilmesiyle maksat hasıl olacaktır. Diğer bir makalesinde ise, dilenciliğin durumunu tanzim etmenin özellikle hükümetin hizmetine kaldığı ve bu sebeple dilenciler hakkında bir nizam konulmasını görüşmek için özel bir komisyon teşkili, Ramazan içinde kararlaştırılmış ve bugün Bab-ı Ali'de toplantı yapmışlardır ki üyelerinin kapı ketrüdağlarından olduğu işitilmişti. Bilgisini veren Şinasi, Bu teşebbüsün gerçekleşmesi halinde dilenen acize grubunun kalp huzuruyla duacı olacağını belirtmiş ve müştereken yardıma teşvik edilirse güzel faziletlerin ortaya çıkacağını ifade etmiştir. 1863 tarihinde yayınlanan Arapça El Cevaib gazetesinde Ahmet Faris Şidyak Avrupa'daki dilencilik üstüne yazdığı makalesinde yoksullukla nasıl mücadele edilebileceğini açıklıkla ortaya koymuştur. Osmanlı'daki gayrimüslim tebaanın yani uyruk kendi fakirlerine yeteri kadar yardımda bulunmadığını, mal, mücevher ve vindikleri atlarla övünmelerine rağmen kendi kardeşlerini sıkıntı, zor ve ümitsizlik içerisine bıraktığını anlatmakta, buna karşın İstanbul ahalisinin fakiri azarlamadığı, yetime kötülük yapmadığı, İstanbul fakirlerinin de Malta fakirleri gibi insanları rahatsız etmediğini, evlerin kapılarını çalmadığını, ihtiyaçları olsa dahi yüz suyu dökmediğini anlatmaktadır. Ahmet Şidyak çözüm olarak her ulusun ve toplumdaki yetkililerin bu önemli ve hassas konuda görüş birliği içinde hareket ederek, ihtiyaç sahipleriyle ilgili defterler tutarak bu konuyu bir resmiyete bağlamalarını, böylece yardım yapmaya istekli hayırsever kimselerin yardımlarını doğru yönlere kanalize edeceklerini belirtmektedir. Bu şekilde toplumda fakirlik ve dilenciliğin giderek azalma göstereceğini yazmaktadır. 28 Ekim 1900 tarihli Sabah gazetesinde dilencilik ve çözüm yollarına ilişkin bir yazı yayınlanmıştır. Bu yazı söz konusu gazetenin sık sık yer verdiği dilenciliğe ilişkin çözüm yollarını öneren yazılarından olsa olsa yalnızca birisidir. Yazıda dilenciler dört gruba ayrılmakta ve her grup için farklı çözüm yolları önerilmektedir. Birinci grupta aile sahibi olmayarak alil, sakat, velhasıl maişetlerini tedarike gayri muktedir olan kimseler yer almaktadır. Bu kimseler için en iyi çözüm bu kimseleri hayır kurumlarına yerleştirerek oralarda bakımlarını gerçekleştirmektir. Sayılarının çok olması nedeniyle İstanbul'daki bu sınıfa giren yoksulları yerleştirecek kurumlar yetersiz olduğu için diğer vilayetlere dağıtılması uygun olacaktır. İkinci grubu alil ve sakat olup da ailesi bulunan kimseler oluşturmaktadır. Bu durumdakilerin kendilerinin Darül Aceze'ye, çocuklarının da Darül Eytam yani yetim yurduna, Darül Şafak'a ya da islahanelere konulması uygundur. Lakin anne hastaysa veya küçük bir bebekleri varsa bu durumda söz konusu ailenin belediyeden alınacak şehadetname ile merhameti umumiyeye müracaatına, diğer bir deyimle dilenmesine izin verilmeli, ne var ki bu kimselerin halkı rahatsız etmesine asla göz yumulmamalıdır. Makalede çeşitli Avrupa belediyelerinin sertifika vererek kişilerin dilenmesine izin verdiğine değinilmektedir. Kuşkusuz dilenciliğe karşı yazılmış bir yazıda bile bu şekilde dilenciliğe anlayış gösterilmesi, bu konuda karşılaşılan çaresizliğin eriştiği boyutları ortaya koymaktadır. Merhameti umumiyeye müracaat her türlü kamusal önlem alındıktan sonra en son durumda gidilecek bir yol olabilecekken, muhtaç özürlerin yoksulluğunun hafifletilmesine en önemli yöntem şeklinde kendini göstermiştir. Muhtaç özürlere yardım anlamında o denli çaresiz kalınmış olmalıdır ki, bu eleştirel yazıda bile merhameti umumiye müracaatın kişisel düzeyde getireceği kişilik parçalanması ve kişiliğin silikleştirilmesi gibi bireysel bozuklukların görmezlikten gelinmesi pahasına bu yöntem önerilmek zorunda kalınmıştır. Yazar bu grup için böyle bir çözümü önerirken ideal çözümü kendi kültürü ve anlayışı içinde aramak yerine Avrupa'yı referans gösterirken sanki en iyi çözümün oralarda gerçekleştiriliyormuş gibi o zamana özgü tipik bir yaklaşımı ortaya koymuş olmaktadır. Oysa kitabın önceki bölümlerinde yer verildiği gibi özellikle körler alanındaki uygulamalar o ülkelerde de pek sağlıklı değildir. Bir yandan merhameti umumiyeye müracaat, diğer yandan sürekli Avrupa'dan örnek vermeler, özürler alanında izleyen yıllarda ve Cumhuriyet'in uzun yıllarında özürler açısından önemini koruyacak ve yaşam biçimi olmayı sürdürecektir. Sabah gazetesindeki makalede değinilen üçüncü dilenci grubunu çocuklar, genç kızlar ve velisi bulunmayan kadınlar oluşturmaktadır. Dilenen sahipsiz çocuklar ve genç kızlar islahhanelere ve diğer ilgili hayır kurumlarına gönderilmelidir. Çalışmanın ıslah edici gücü göz önüne alınarak çalışabilecek olanlarına iş verilmelidir. Dilencilik yapan genç kızlar ise yazıya göre dilenciliği diğer gayri meşru işlerine kılıf olarak yapmaktadır. Bu duruma engel olunmalı, gerekli ceza uygulanmalıdır. Dördüncü ve son grubu çalışmaya gücü yettiği halde dilenenler oluşturmaktadır. Gazetedeki yazıda dilencilerin önemli bir bölümünü oluşturan bu gruptaki dilencilerin genellikle İstanbul dışından gelenler olduğu yer almaktadır. Önceki deneyimlere bakarak dilenciliği meslek edinmiş böyle kimselerin toplanarak memleketlerine gönderilmesi beklenen sonucu vermeyecektir. Yazıda muhacirler için uygulanan yöntemin bu tür dilenciler için de uygulanabileceği önerilmektedir. Hükümet bu kimselere işlenebilecek toprak, tohum ve ziraat aletleri sağlayabilir. Yine de dilenecek olanlar çıkarsa en sert şekilde cezalandırılmalıdır. Çalışmaya muktedir olanlara karşı şiddeti öyle bir dereceye getirmelidir ki, kendileri için yukarıda sarf ettiğimiz tedabiri şefkat kariden, yani şefkatli tedbirler, istifade etmeden başka bir çare olmadığını anlasınlar. Bu ifadelerden Sabah yazarının Hollanda, Belçika ve İsviçre'de gerçekleştirilen bu alandaki ıslah edici çalışmalar konusunda bilgi sahibi olduğu anlaşılmaktadır. Anımsanacağı gibi Avrupa'daki dilenciliğin ele alındığı kitabın önceki bölümlerinde Fransa ve Almanya gibi ülkelerde bu alanda izlenen politikalara yer verilmişti. Kimsesiz çocuklar konusu Osmanlı İmparatorluğu'nu uzun süre meşgul etmiş önemli bir toplumsal yara durumunda olma özelliğini yüzyıllar boyu sürdürmüştür. 1683 tarihinde gerçekleşen 2. Viyana kuşatması yenilgi ile sonuçlandıktan sonra İstanbul'da fuhuş yaygınlaşmış, sokaklara, cami ve kilise kapılarına terk edilen gayrimeşru çocukların sayısında büyük artış görülmüştür. Külhan beylerinin sahip çıktığı bu çocuklar 21-22 yaşına kadar hamamlarda bulunan külhanlarda barındıktan sonra tümü toplum dışı bireyler olarak toplumsal yaşama katılmıştır. Temmuz 1846 tarihinde Serasker Hasan Rıza Paşa, Padişah Abdülmecit'ten aldığı bir fermanla hamam külhanlarını fırın, ocak basarak külhan beylerini toplattırmıştı. Çocuklar askeri fabrikalara çırak olarak yazdırılmış, delikanlılar da askeri birliklere gönderilmişti. Ne var ki bir süre sonra yeniden çoğalan kimsesiz çocuklar kötü niyetli kişilerin elinde hırsızlık ve dilenciliğe dönmüşlerdi. Bilindiği gibi 1718-1730 yılları arası Osmanlı tarihinde Lale Devri olarak bilinir. Batı cephesinde bir dizi yenilgilerle toprak kayıpları yaşayan imparatorluk, bir yandan Batı ülkeleri karşısında neden geri kalındığını araştırmaya girişmiş, Batı ülkelerine elçiler gönderilmiş ve ülkeye yenilikler getirilmeye çalışılmıştır. Lale Devri ile simgelenen zevk, sefa ve göreceli bir liberal yaşam anlayışı benimsenmiş, sadabat ağırlıklı bir devdebe dönemi yaşanmıştır. Avrupa ülkeleri karşısında zaafa düşen imparatorluk 30 yıldan beri etkisini ve gücünü aşama aşama kaybetmiş olan Safevi İran'ına yönelmiş ve Rusya ile anlaşarak 1720'li yılların ilk yarısında ciddi bir savunmayla karşılaşmadan birçok İran şehrini işgal etmiştir. 1726 yılına gelindiğinde İran kuzeyden Rusya, batıdan Osmanlı İmparatorluğu ve doğudan Afgan Türkleri tarafından işgal edilmiş bir durumdaydı. Ne var ki o sırada Afganlara esir düşmüş olan Şah Hüseyin'in oğlu Tahmazb'ı Rus Çarı Deli Petro himayesine almış ve Safevi İmparatorluğunu yeniden canlandırmak amacıyla Osmanlılara karşı büyük bir harekat başlatmıştır. Bu harekat çerçevesinde 2. Tahmazb Tebriz'i geri almış, gerçekleştirilen katliam sırasında 300 Müslüman Türk'ün burun ve kulaklarını kestirerek onları kendi muhafızlarıyla birlikte İstanbul'a göndermiştir. 2. Tahmazb'ın gerçekleştirdiği bu canice hareketin bilgisi Osmanlı ordusunun İran'a yönelik bir sefer harekatı için Üsküdar'a geçerek uzun süre orada beklediği sırada 12 Ağustos 1730 tarihinde Sultan II. Ahmet'in karargahına ulaşmıştır. Aktepe 1958 sayfa 94. 2. Tahmazb'ın bu hareketin arkasında bu kimselerin İstanbul sokaklarında dolaşmasıyla halkın Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa'nın uyguladığı siyasete tepki duymasını sağlamak ve onu gözden düşürmek yatmaktadır. Aktepe 1958 sayfa 96. 2. Tahmazb'ın kesik kulaklı ve burunlu insanlardan oluşan vahşet tablosu amacına ulaşmış, kesik kulaklı ve burunlu insanlar İstanbul sokaklarında dolaşmaya başlayınca halk derinden etkilenmiş, Sadrazamın izlediği politikalara karşı duyulan hoşnutsuzluk bir kat daha artmıştır. Burnu ve kulağı kesik insanların bir bölümü hamam külhanlarında barınmakta, yaşadıklarını ve uğradıkları korkunç muameleler buralarda, çoğunluğu tellaklık yapan Arnavut kökenli insanları anlattıkça, çoğu dağlı ve cahil kaba saba bu insanlar İslamiyet adına infiale kapılmaktaydılar. Bu durum kuşkusuz diğer pek çok nedenle birleşerek bu duygusal tepki liberal yaşam tarzını benimsetmeye çalışırken, eğlence ve sefa peşinde koşan bir sadrazam konumuna düşen Devşirli damat İbrahim Paşa'ya yönelmiştir. Pek çok etmenle birlikte bu durum 1730 yılında Lale Devri'ni kanlı bir isyanla sona erdiren patrona Halil ve yandaşlarının işine yaramıştır. Ahmet Refik Lale Devri yapıtının aynı olayla ilgili satırlarında İran'dan gelen bu askerlerin hamamları dolaşarak İranilerin işgal ettikleri kalelerde Asakir-i Muhafaza'nın burunlarını kestiklerinden, iki ellerini böğürlerine soktuklarından, İslam çocuklarını havaya atarak parçaladıklarından bahsettiklerini, Arnavutların Yeniçerilerin hassas din duygularına hitap ederek onları kışkırttıklarını yazmaktadır. Refik, Hicri 1331, sayfa 120. Ahmet Refik tarihsel olarak daha önceki bir dönemde yazılmış bu kitabında bu olaydan söz ederken, bu askerlerin sadece burunlarının kesilmiş olduğuna temas etmektedir. Dipnot, Osmanlı tarihinde yaşanmış bu acı olaya dikkatimi çeken Mustafa Kemal Dok'a teşekkür ederim. Vakıfların bozulması, yoksulluğun artmasıyla özellikle dul kadınlarla öksüz ve yetim çocukların bir yerde bakılıp beslenmesi zorunluluğu ortaya çıkınca, 1869 yılında Haseki Darüşşifa Zaptiye Müşirliğine devredilen Haseki Nisa Hastanesi, hasta mahkum kadınlara tahsis edilmiş, ayrıca dul, öksüz ve yetimler içinde Acizehane adı verilen bir yer ayrılmıştır. 1877 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Rumeli'den İstanbul'a binlerce kişinin göç etmesi kentin yaşamını büyük ölçüde etkilemiş, işsizlik ve sosyal huzursuzluğu arttırmıştır. İlk göç dalgası Temmuz 1877'de gerçekleşmiş ve Ocak 1878'den itibaren günde 10 bin kişiye varan göç kafileleri İstanbul nüfusuna eklenmiştir. Göçmenlerle ilgili konular kentte büyük sorun olmuş ve bir göç komisyonu oluşturulmuştur. Göçmenler geçici olarak cami, medrese, tekke, okul, han, hatta saraylara, bunlar yetişmeyince uygun konaklara, yallara ve evlere yerleştirilmiştir. Temmuz 1878, Eylül 1879 arasında İstanbul'a 387.804 göçmen gelmiştir. Çeşitli nedenlerle İstanbul nüfusu bu şekilde 19. yüzyılda olağanüstü oranda artmıştır. Şehrin nüfusu 1844 yılında 356.653 kişiyken, yukarıda değinilen göç dalgasının ardından 1885 yılında 873.575 olmuş, 1. ve 2. Balkan Savaşı'ndan sonra o yörelerden gelen göçmenlerle birlikte 1914 yılında ise 909.978 olarak gerçekleşmiştir.